Ana, Maxim Gorki, 6. kaset 1. yüz, sayfa 202. Ana bir parça gururlu, peki peki dedi. Kapının parmaklarına gelince sanki omuzlarındaki örtüyü düzeltiyormuş gibi bir süre durarak hiç kimsenin ayırt edemeyeceği çabuk bir bakışla çevreye bakındı. Sivil polisleri nerede olursa olsun seçmek sanatını pek iyi bilirdi. Onlarda hemen dikkatini çeken, kaygısızca durum ve davranışlarındaki o yapay doğallığı, yüzlerine çizilen korku, yorgunluk anlatımı, insanı tedirgin eden, dikizleyici gözlerinin duygularını saklamayı başaramayan, telaşlı, çekingen kapışmaları, pelage için yabancı şeyler değildi. Bu kez sokakta kimseyi göremedi. Acele etmeksizin yola koyuldu. Biraz ileride bir arabaya binerek arabayı çarşıya çekmesini söyledi. Vesovçikov için dükkancıdan giysi alırken çok sıkı pazarlık ediyor, bunları her 6 ayda bir giysi değiştiren sarhoş kocasına aldığını söyleyerek sövüp sayıyordu. Dükkancı kadının yakınmasına karşın hiçbir duygulanma göstermedi. Pelalya bu kurnazlığından hoşnuttu. Giysi alıp eve dönerken kendi kendine düşünüyordu. Polis kaçağın kesinlikle kılık değiştireceğini kestirerek çarşıdan soruşturmaya girişebilirlerdi. Pelalya doğru eve geldi. Oradan Vesovçikov'u alarak kasabanın ucuna dek birlikte gitti. Yolda yürürken kaldırımdan gidiyordu. Pelalya sevinçle giderken sarı paltosunun içinde bacaklarının düzgün yürüyüşü bozulan, başına geçirdiği şapkanın burnuna düşmemesi için ikide bir bunu arkaya atan Vesovçikov'a bakıyor, onun başını öne eğerek ağır adımlarla yürüyüşünü izliyordu. Issız sokakta o da bir baş işaretiyle Vesovçikov'u selamlayarak döndü. Kendi kendine Pavel, Andre, onlar hala hapiste diye söylendi. Nikola anayı görünce elinde olmadan ağzından çıkan bir kaygı çığlığını tutamadı. Haberimiz var mı? Yegor pek hasta. Hastaneye kaldırdılar. Az önce Ludmilla geldi. Sizi aradı. Hastaneye gitmenizi söyledi. Hastaneye mi? Nikola parmaklarının sinirli davranışlarıyla gözünü düzelttikten sonra pelage ceketini verdi. Kuru sıcak parmaklarıyla ananın elini sıktıktan sonra titreyen bir sesle ''Evet evet, sağlam bir yerde. Ben de sonra Yegor'u görmeye gideceğim.'' Ana öyle yorgundu ki başı dönüyordu. Nikola'nın kaygılı durumu onda korkunç bir şeyin yakında olabileceği duygusunu uyandırmıştı. Kendi kendine ölecek, ölecek diyordu. Bu karanlık düşünce kafasında bir çekiç vuruşu gibi inliyordu. Hastanenin temiz, aydınlık odasına girip de Yegor'u bir yığın beyaz yastık içinde gömülmüş, boğuk bir sesle güler görünce birden kalbi durdu. Yüzünde bir rahatlık gülümsemesi belirdi. Kapının eşiğinde durdu. O sırada hasta doktora diyordu ki, ''İlaç vermek vücut onarmak değildir de nedir?'' Doktor kaygılı bir sesle bağırdı. ''Tanrı aşkına Yegor, aptallık etme.'' Evet, vücudu onarmaktan başka bir şey değildir. Biz devrimciler reformizmden tiksiniriz. Doktor çekinerek hastanın elini alıp dizinin üstüne koydu. Sonra hasta yatağında doğrulunca bir elinin parmaklarıyla sakalını karıştırarak öteki elinin parmağıyla hastanın yüzündeki şişlikleri yoklamaya başladı. Pelagi doktoru pek iyi tanırdı. Bu adam Nikola'nın en iyi arkadaşlarındandı. Ana Yegor'un yanına yaklaştı. Yegor Pelagi'yi görünce dilini çıkardı. Doktor hemen dönerek, ''Ay siz misiniz?'' dedi. ''Hoş geldiniz. Oturunuz bakayım. Nedir o getirdikleriniz?'' ''Sanırım kitap.'' ''Yo, kitap okumak olmaz.'' Yegor yakınarak seslendi. ''Okuduğumu da istemiyor. Beni aptal yapacak.'' Doktor otoriter bir sesle, ''Sen sus.'' dedi. Cebinden çıkardığı deftere bir şeyler yazdı. Yegor'un göğsünden kesik, korkunç hıçkırıklarla birlikte boğuk bir hırıltı çıkıyordu. Bütün yüzünü ince ter damlaları kaplamıştı. Ara sıra kalkmak istemiyor gibi ağırlaşan ellerini binbir güçlükle yüzüne götürerek terlerini siliyordu. Şişkin yanaklarında hiçbir kıpırtı yoktu. Sanki örtü altındaymış gibi çizgileri silinen geniş temiz yüzü büsbütün değişmişti. Yalnız derin bir çukur içine batmış derin gözleri parlak bir bakışla gülümsüyordu. Ah şu teknik, ah otura otura yoruldum, biraz yatabilir miyim? Doktor kısaca hayır hayır dedi. Ben de sen gittikten sonra yatarım. Nine, sakın yatmasına göz yummayınız. Yalnız yastıklarını düzeltiniz yeter. Hem konuşmasın, rica ederim başlamayınız, zararlıdır. Pelagi başını salladı. Doktor kısa adımlarla hızlı hızlı yürüyerek gitti. Yegor başını arkaya yasladı. Gözlerini kapadı. Öyle kımıldamadan durdu. Yalnız ara sıra parmakları kımıldanıyordu. Mini mini odanın duvarlarında kuru bir soğuk, solgun uykulu bir hava dağılıyordu. Bütün pencerelerden dışarıdaki ıhlamur ağaçlarının dalgalanan tepeleri görünüyordu. Sonbahar soğuklarının ilk izleri tozlu koyu yaprakları arasında sarı birer leke gibi parlıyordu. Yegor gözlerini açmadı. Yerinden bile kımıldamadan "Tuhaf şey," dedi. "Ölüm bile ağır ağır geliyor. Sanki gelmek istemiyor. Belki o da bana acıyor. Benim gibi iyi ahlaklı bir delikanlıyı alıp götürmeye kıyamıyor." Ana elini kaşıyarak yalvarır bir sesle "Yegor öyle söyleme, sus," dedi. "Peki nine, peki, şimdi susarım." Tümcüler arasında uzun uzun durarak pek büyük güçlükle sözünü sürdürdü. "Nine, senin bizim aramızda bulunman ne iyi oldu. Yüzünü gördükçe zevk alıyorum. Pırıl pırıl yanan gözlerin, o temiz masum halin bilsen ne hoşuma gidiyor. Seni gördükçe hep kendi kendime sonunu düşünür. Zavallı kadının sonu kim bilir ne olacak derim. Senin de öteki zavallılar gibi hapishanelere, sürgünlere gideceğini, bin türlü baskıya uğrayacağını düşünerek üzülürüm. Hapishaneden korkmaz mısın?" "Ama sadece hayır," dedi. "Ona kuşkum yok. Bununla birlikte hapishane öyle pis, öyle iğrenç bir yer ki, zaten beni de öldüren orası ya. Hem doğrusunu söyleyeyim mi, ben ölmek istemiyorum." Ana dudaklarının ucuna gelen bir tümceyi tuttu. "Kim bilir, belki de ölmezsin," diyecekti. Söyleyemedi. Hastanın yüzüne baka kaldı. "Halkın iyiliği, kurtuluşu için ben daha da çalışabilirdim. Çalışmaktan sonra da yaşamak olanaklı değil. Çünkü saçma olur." O zaman ananın usuna Nikola'nın bir sözü geldi. Nikola dedi ki, "Bunlar hep doğrudur ama derde derman olmaz." Bu anı ile içini çekti. Vücudu pek yorgundu, karnı da acıkmıştı. Havanın boğuk tek düze sesi odanın içini doldurarak duvarlara çarpıyordu. Ihlamur ağaçlarının yaprakları arasında yere doğru inmiş basit bir bulut tabakası duygusu uyandırıyor, üzgün karanlık rengi gözü çekiyordu. Bu ölüm bekleyişinin yarattığı yeis ve umutsuzluk içinde bütün eşya sanki ölümle bir yere mıhlanmış gibi garip kımıltısızlıkla duruyordu. "Kendimi çok kötü buluyorum." Hasta bu sözü söyleyerek gözlerini kapayıp sustu. "Uyu Yegor, uyu. Belki uyumakla biraz açılırsın." Birkaç saniye hastanın soluğunu dinledi. Çevresine bakındı. Sonra dondurucu bir üzüntüyle o da uykuya daldı. Bir hışırtı ile uyandı. Yegor'un gözlerini açık görünce bütün vücudundan bir titreme geçti. "Uyuvermişim, affet." Yegor fısıldayarak yanıtladı. "Sen de beni affet nine, seni rahatsız ettim." Dışarıda alacakaranlık yavaş yavaş yayılıyor, soğuk bir heyecan gözlerine baskı yapıyordu. Bütün eşyaya bir donukluk gelmiş, hastanın yüzü büsbütün koyu renk almıştı. Az önceki hışırtı bir daha yenilendi. Ludmilla'nın uyumlu sesi duyuldu. "Baksanıza, karanlıkta oturmuşlar, gevezelik ediyorlar. Elektrik düğmesi nerede?" Gözlerini kamaştıran bir ışık hemen odanın içini kapladı. Ludmilla baştan aşağı karalar giyinmiş, uzun boyuyla dimdik duruyordu. O aralık Yegor'un vücudu birden titredi. Hasta elini göğsüne götürdü. Ludmilla koşarak "Ne var?" dedi. Hasta ananın yüzüne baktı. Pek çok büyümüş sanılan gözlerinde garip bir parlaklık vardı. Ağzı açıldı, başını kaldırarak elini ileriye doğru uzattı. Ana yavaşça bu eli kendi elinin içine aldı. Soluk almamak için kendini zorlayarak hastanın yüzüne baktı. Derken Yegor şiddetli bir çırpınma ile başını arkaya attı. Yüksek sesle "Artık gücüm kalmadı, bittim," dedi. Hafif bir kasılma titremesi vücudu sarstı. Zayıf başı omzunun üstüne devrildi. Büyüyen gözlerini yatağın üstündeki lambanın donuk ışığı vurdu. Ama yavaşça "Zavallı arkadaş." Ludmilla ağır ağır yatağın yanından uzaklaştı. Pencerenin önüne gelince gözlerini uzaklara dikerek Pelagin'in şimdiye dek duymadığı garip uyumlu bir sesle "Öldü," dedi. İğilerek pencerenin kenarına dayandı. Titrek bir sesle konuştu. "Öldü." Sessizce, bir kahraman gibi ağzından bir yakınma sözcüğü bile çıkmaksızın öldü. Sanki kafasına tokmakla vurmuşlar gibi bitkin, diz çökerek yüzünü ellerinin arasına aldı, hıçkıra hıçkıra ağladı. Pelagi ölünün ellerini göğsünün üzerine koydu. Dilim sıcaklığını koruyan başını yastığa yerleştirdi. Sonra Ludmilla'nın yanına gelerek sık saçlarını tatlı tatlı okşamaya başladı. Bir yandan da kendi gözünün yaşını siliyordu. Ludmilla ağır ağır başını çevirerek ağlamaktan şişmiş gözlerinin hastalıklı bakışıyla baktı. Dudakları titreyerek "Onu pek eskiden beri tanırım," dedi. "İkimizi de aynı hapishaneye koymuşlardı. Ara sıra öyle zalimce işkence ederlerdi ki katlanmak olanaksızdı. İçimizden birçoğu dayanamadı, birkaçı da aklını yitirdi." Şiddetli bir titreyişle boğazını sıktı. kendisini güçlükle tutabildi. Sonra üzerinde derin bir acının durgun gölgesi dolaşan yüzünü yaklaştırarak gözyaşı dökmeden kuru bir hıçkırıkla hızlı hızlı mırıldandı. Oysa o her zaman şen, her zaman sevinçliydi. Hiç yorulmadan zamanını hep şaka ile geçirir, güler, acılarını her zaman saklardı. Kimde zaaf görse onu yüreklendirmeye çalışırdı. Öyle iyi, öyle duygulu, öyle yumuşak, öyle sessizdi ki Sibirya'da sürgün yaşayışı, o işsizlik her zaman insanın moralini bozar, kötü eğilimlerini kışkırtır. O bu çirkin eğilimlere karşı öyle savaşır, öyle savaşırdı ki şaşar kalırdık. Bilseniz ne eşsiz bir arkadaştı. Özel yaşamında hep üzüntü, hep acı gördü. Ben yakından bilirim. Kimse onun ağzından bir yakınma sözcüğünün çıktığını görmemiştir. Kimseden, hiçbir kimseden, hiçbir zaman yakınmamıştır. Örneğin ben çok içten bir arkadaş idim. Kalbinin yüksekliğinden çok yararlandım. Düşünce alanında bana pek çok yardımı dokundu. Zamanı yalnızlık ve sıkıntı içinde geçerdi. Bütün verdiklerine karşılık hiçbir şey istemezdi. Ne okşayış, ne bir övgü, ne de bir yardım. Ölümün yanına yaklaştı. Eğilerek alnını öptü. Alçalan sesinde yaslı bir ton vardı. Arkadaş, sevgili arkadaş, sana bütün kalbimle teşekkür ederim. Elveda, elveda arkadaş. Ben de senin gibi çalışacağım, usanmayacağım, kuşkuya, ikirciye düşmeyeceğim, acı, sıkıntı çekenler için yaşadıkça çalışacağım. Elveda arkadaş. Şiddetli hıçkırıklar vücudunu sarıyordu. Soluyarak başını yatağa, yegonun ayak ucuna dayadı. Pelage'de ağlıyor, bol bol dökülen yaşlar yanaklarını yıkıyordu. Kendini tutmaya çalıştı. Ludmilla'yı avutabilmek için bütün sevgisiyle kucaklamak istiyordu. Gözlerini örten gözyaşı bulutu arkasından ölünün şişkin yüzüne, kapalı gözlerine, üzerinde hafif bir gülümseyiş duran morarmış dudaklarına bakıyordu. Her şey susmuştu. Odanın içinde solumayı zorlaştıran bir parlaklık vardı. Doktor her zaman olduğu gibi hızlı adımlarla geldi. İçeri girince odanın ortasında birden durdu. Ellerini cebine sokarak içinde sinirli bir ruhun heyecanlarıyla titreyen uyumlu bir sesle sordu. Çok oldu mu? Kimse yanıt vermedi. Bacakları üstünde sallanarak ölünün yatağına yaklaştı. Alnındaki terleri silerek Yegor'un elini sıktı, çekildi. Zaten kalpten anlaşılıyordu. Sonuç doğaldı. Bunun 6 ay önce ölmesi gerekirdi. Keskin keskin durgunluğunu korumaya çalışıyordu. Ancak birden keskinlik kırılıverdi. Arkasını duvara dayadı, sinirli sinirli parmaklarıyla sakalını kaşıyarak sık sık kısılıp açılan gözlerini önce kadınlara sonra ölüye dikti. Biri daha gitti. Ludmilla kalktı. Pencerenin önüne giderek camı açtı. Ana başını kaldırdı, içini çekerek çevresine baktı. Biraz sonra doktor, Ludmilla, Pelage pencerenin önüne dikilip birbirlerine sokularak bu sonbahar gecesinin karanlığını izlemeye koyuldular. Ağaçların üstünde yıldızlar parlak göğün sonsuzluğu içinde uzayıp gidiyordu. Ludmilla ananın kolunu tuttu. Hiçbir şey söylemeyerek başını omzuna dayadı. Doktor mendiliyle gözlüğünün camını siliyordu. Dışarıda kentin yorgunluk veren yaşayışı geceleri özgü bir uyum ile soluk alıyor, karanlıklardan çıkan serinlik üçünün de yüzünü serinleterek saçlarını uçuruyordu. Ludmilla'nın vücudu titreyip duruyor, yanaklarından iri yaşlar akıyordu. Hastanenin koridorunda boğuk, heyecanlı, öfkeli gürültüler, hızlı hızlı adımların atıldığını anlatan sesler, iniltiler, üzgün fısıltılar duyuluyordu. Ludmilla, doktor ve Pelage pencerenin kenarına dayanarak kımıldamadan sessiz karanlıkları izliyorlardı. Pelage artık dayanamayacağını anladı. Kolunu genç kızın boynundan yavaşça çekerek ölümün önünde bir kez daha saygıyla eğildikten sonra kapıya doğru yürümeye başladı. Doktor başını çevirmeksizin hafif bir sesle "Gidiyor musunuz?" dedi. "Evet." Sokağa çıkınca Ludmilla'yı düşündü. Onun pek az gözyaşı dökmüş olduğunu düşünerek "Zavallı kız, ağlamasını da bilmiyor." dedi. O aralık Yegor'un son sözü aklına gelerek içini çekti. Ağır adımlarla yürürken gözünün önünde hep o zavallının parlak gözleri, şakacı sözleri, yaşam üstüne konuşmaları dolaşıyordu. Namuslu insanlar için yaşamak zor, ölüm daha kolay oluyor. Acaba ben nasıl öleceğim? Sonra çiğ bir ışığın aydınlattığı oda içinde pencere kenarından dışarıyı izleyen Ludmilla'yı, doktoru, Yegor'un sönük bakışlarını gözünün önüne getirdi. Birden kalbini sıkan derin bir acıma duygusuyla içini çekerek sanki belirsiz bir önsezin önüne düşmüş gibi adımlarını sıklaştırdı. Bu özgünlük arasında kendisine bir yüreklilik gelmişti. Bu yüreklilikle ilerlerken kendi kendine yürümeli, yürümeli, durmaya gelmez, ilerlemeli diyordu. Pelagi ertesi gün Yegor'un gömme törenini hazırlamakla uğraştı. Akşam Nikola Sofya ile çay içerken Şeşenka geldi. Şen kıpırdak canlıydı. Yanakları kıpkırmızı olmuş, gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Ama Şeşenka'nın bu durumundan sevinçli bir umut içinde olduğunu anladı. Şeşenka'nın sevinci karanlıklar arasında ani bir parıltıyla parlayan güçlü bir ışık gibi küçücük odanın içini alt üst etmişti. Nikola düşünceli elini masaya vurarak "Şeşenka, sizde bugün bir değişiklik var," dedi. Şeşenka ufak bir kahkaha atarak "Gerçekten mi?" dedi. "Olabilir ya." Pelagi eşsiz bir azarlama ile kızın yüzüne baktı. Sofya, Yegor'dan konuşuyorduk. Şeşenka söze atıldı. Ne iyi adamdı değil mi? Ona ne zaman rastlasam gülümser görürdüm. Ağzından her zaman şakacı sözler duyardım. Ne de çalışkandı o. Büyük bir bilgin gibi sürekli devrim düşüncesi taşırdı. İnsanların yalanlarını, haksızlıklarını, zulümlerini öyle yalın, öyle ateşli bir dille anlatırdı ki ben kendi adıma ondan çok şey öğrendim. Alçak sesleri bu sözle söylerken gözlerinde dalgın bir gülümseyişi vardı. Ne var ki bu dalgınlık o gözlerin hiç kimsece bilinmeyen neşeli bakışını söndürmüyordu. Kimi insanlar vardır ki içinde bulundukları yasla üzüntü duyarlar. Onu kendilerine bir eğlence, bir oyuncak edinirler. Bu oyuncağın acısı onların kalplerini kemirir durur. Nikola, Sofya, ana bu karakterden yaratılmış insanlardandı. Üzüntülerini dağıtmak, Şeşenka'nın neşesine katılmak istemezler, gönül sızıları onlar için ruh besinidir. Bu besinden kendilerini yoksun etmemek, bu tadı kaçırmamak için kalplerinin bütün üzgünlüğü ile Şeşenka'ya karşı istemeyerek savunmadan geri durmuyorlar, genç kızı da kendilerinin bulunduğu ortam içine sokmaya çalışıyorlardı. Sofya dikkatlice Şeşenka'ya bakarak işte en sonra o da öldü dedi. Genç kız oturanların yüzüne sorucu bir bakış fırlattıktan sonra başını öne eğerek öldü mü dedi. Olmaz bu, aklım almıyor. Kalktı, odanın içinde dolaşmaya başladı. Sonra birden durarak tuhaf bir sesle konuştu. Öldü, öldü. Bu ne demek? Ölen kim? Yegor'a karşı beslediğim saygı, sevgi, onun çalışma anıları bunların hepsi öldü öyle mi? Ben de onun namusuna, büyüklüğüne karşı var olan kanı da mı öldü? Bunlar hep öldü gitti öyle mi? Ben öyle inanıyorum ki bunlar onun varlığında en iyi şeyi oluşturur. Büyüklükler ölmedi ölmez. Ben öyle sanıyorum ki dünyadan giden bir adam için bizde öldü demekle çok acele davranıyoruz. Evet, o adamın dudakları ölmüştür. Ne var ki o dudaklardan çıkan sözler arkada kalanların kalbinde yaşar durur. Bütün vücudu sarsılıyordu. Yine yerine oturup dizlerini masaya dayayarak yavaş yavaş durgunlaşan bir sesle "Arkadaşlar, belki saçma sapan şeyler söyledim. Ancak siz de anlamışsınızdır ki ben namuslu iyi adamların ölmezliğine inananlardanım." Sofya gülümseyerek sordu. "Herhalde sizde sevindirici bir şey var." Şeşenka başını sallayarak yanıtladı. Evet, sanırım pek çok sevindirici bir şey. Bütün gece Vesovçikov'la konuştum. Eskiden onu pek öyle sevmezdim. Bana çok kaba, çok cahil gelirdi. Bununla birlikte biraz da doğruydu. Onda bir sertlik, herkese karşı sürekli bir öfke ve sinirlilik vardı. Her zaman her şeyin ortasından geçer, orada bıktırıcı, usandırıcı bir diretme, dirençle hep kendisinden söz eder. Herhalde bu huylarından kötü, sineye dokunan bir hal vardı. Gülümsedi, çevresine ışıklı bir bakış gezdirdi. Şimdi o da artık arkadaşlarından söz ediyor. Onun bu sözcüğü söyleyişini bir duymalı. Şimdi artık büsbütün kendisini buldu. Gücünü görüyor. Kendisinde eksik olan şeyi anlıyor. Özellikle onda gerçek bir arkadaşlık duygusu doğdu. Öyle bir duygu, öyle bir aşk ki yaşamda acı olarak ne varsa hepsini de dudaklarında bir gülümseyişle karşılıyor. Pelagi bu sözleri her zaman üzüntülü olan genç kızı şimdi böyle sevinçli görmekten doğan bir hoşnutluk içinde dinliyordu. Ancak kalbinde de bir kıskançlık vardı. Bir yandan da düşünüyordu. Ya Pavel, acaba şimdi o daracık hücrede ne yapıyordu? Şeşenka konuştu. Yalnız arkadaşlarını düşünüyor biliyor musunuz? Ne yapmak istiyor? Arkadaşlarını mahpushaneden kaçırmak istiyor. Bana bunun pek kolay bir şey olduğunu söyledi. Sofya birdenbire başını kaldırarak sordu. Bu düşünceye siz ne dersiniz Şeşenka? Çok iyi bir düşünce. Ananın elinden tuttu. Çay bardağı titremeye başlamıştı. Hemen masanın üzerine bıraktı. Şeşenka gözlerini kırpıştırıyordu. Heyecanını gizlemek için bir an sustu. Sonra ciddi bir sesle, dudaklarında parlak bir gülümseyişle konuştu. Eğer dedikleri doğru ise pek güvenilir bir iş. Bir kez deneyeceğiz. Görevimiz bu. Kızarmıştı. Hemen kendisini bir sandalye üzerine bırakıverdi. Ama dudaklarında bir gülümsemeyle ona bakıyordu. Sanki içinden "Ah yavrum, yavrum" diyordu. Sofya da gülümsedi. Nikola küçük bir kahkaha salıvererek genç kıza iyilikle dolu bir bakış fırlattı. O zaman Şeşenka başını kaldırarak şaşkın şaşkın çevresine bakındı. Yüzünde bir solgunluk vardı. Yalnız gözlerinde ışıklar saçılarak kuru bir sesle "Gülüyorsunuz" dedi. "Nedenini anlıyorum. Siz bu kaçışın başarıyla sonuçlanmasından benim de ilgili olduğumu düşünüyorsunuz değil mi?" Sofya iki yüzlüce "Nereden bildin Şeşenka?" dedi. Sonra yerinden kalkarak genç kızın yanına gitti. Ama genç kızın kalbini kırıcı buldu. İçini çekti, azarlayıcı bakışlarla Sofya'ya baktı. Şeşenka haykırdı. "Ben bununla uğraşmak istemem. Eğer siz işe bu gözle bakacak olursanız ben hiç de incelemeye, tartışmaya katılmam." Nikola durgunca "Susunuz Şeşenka" dedi. Ama genç kızın yanına yaklaşarak şefkatle saçlarını okşadı. Şeşenka birdenbire onun elini avuçlarına aldı. Ateşler içinde yanan yüzünü yukarıya kaldırarak dalgın dalgın yaşlı kadının yüzüne baktı. Sofya bir sandalye alarak Şeşenka'nın yanına oturdu. Kollarını omuzlarına dolayarak bir gülümseyişle "Ne kadar garipsin Şeşenka" dedi. "Evet, sanırım pek aptalca şeyler söyledim. Yalnız ben gizli şeyleri, çakıştırmaları, konuşmaları sevmem." Nikola onun sözünü kesti. "Eğer kaçış olabilecekse hemen işe koyulmalı. Duraksama doğru değildir. Yalnız her şeyden önce hapisteki arkadaşların da düşüncelerini öğrenmek gerekir." Şeşenka başını eğdi. Ama içini çekerek belki de hepsi razı olmaz. Yalnız ben bunun olmayacağını sanıyorum." Ötekiler sustular. Sofya, "Bunun için Yasovçikov'u görmem gerek" dedi. Şeşenka hafif bir sesle "Peki" dedi. "Öyleyse yarın nerede, ne zaman görebileceğinizi size bildiririm." Nikola çay bardaklarını yıkamakta olan ananın yanına yaklaşarak "Siz yarından sonra hapishaneye gideceksiniz. Pavel'e küçük bir kağıt vermeli. Herhalde anlaması gerek." Şeşenka ayağa kalktı. "Gidiyorum" dedi. Sonra hepsinin de güçlüce ellerini sıkarak çıkıp gitti. Sofya eliyle ananın omzuna vurarak "Pelage, nasıl, böyle bir kızınız olması hoşunuza gider değil mi?" dedi. Ama ağlamaklı bir durumda, "Aman ya Rabbi, hiç olmazsa bir günlük olsun onları bir arada görseydim" dedi. Sofya piyanonun önüne oturarak üzgün bir hava çalmaya başladı. Ertesi sabah kadın erkek 20-30 kişi hastanenin demir parmaklıkları önünde arkadaşlarının cenazesini bekliyorlardı. Çevrelerinde bir takım sivil polisler dolaşıyor, onların her sözlerini büyük bir dikkatle dinliyor, her davranışlarını inceleyerek bebeklerinde bunlarla ne gibi bir tanışıklıkları olduğunu araştırıyorlardı. Yaya kaldırımın öbür yanında bellerinde tabancalarıyla bir takım polis memurları bulunuyordu. Bunlar kendilerine bir takım, birer kahraman süsü vermek isteyen duruşlarıyla halkı öfkelendiriyorlardı. Parmaklığın önünde bekleyenlerin bir bölümü öfkelerini saklayarak birbirleriyle şakalaşıyorlar, öbür bölümü insana isyan isteği veren bu aşağılık görüntüyü görmemek için derin bir üzgünlük içinde bakışlarını yerden ayırmıyordu. Bunların arasında öyleleri de vardı ki öfkelerini yenmeyi başaramayarak bu dillerinden başka hiçbir silahları bulunmayan, güçsüz insanlardan bu denli korkan yöneticilerle açıktan açığa eğleniyorlardı. Rüzgarın sürüklenmesiyle öteye beriye uçuşan yapraklarla örtülü toparlak taşlı kaldırımı mavi solgun bir güz aydınlatıyordu. Ana da bu kalabalığın içindeydi. Bu tanıdığın yüzleri birer birer gözden geçirirken derin bir acı içinde kendi kendine söyleniyordu. Pek azız, pek az. Parmaklık açıldı. Tabutun üzeri kırmızı kurdelelerle süslenmiş kapağı dışarıya çıkarıldı. Erkekler sessizce başlarından şapkalarını çıkardılar. Sanki bütün bu bakışların üzerinde bir anda bir takım kara kuşlar uçmuş gibiydi. Birdenbire asık suratını örten kara bıyıkları uzun boyu ile bir subayın ötekini berikini ite kaka ilerlediği görüldü. "Rica ederim" diyordu. "Kırmızı kurdeleleri kaldırınız." Erkek, kadın, bütün kalabalık subayın çevresinde toplandı. Hepsi birden konuşuyor, elleriyle işaret ederek öteye beriye gidip geliyorlardı. Ananın üzgün bakışlarının önünde solgun yüzler belirsiz anlamlarla buruştu. Bir kadının yanakları üzerine iri iri mutsuzluk damlaları yuvarlandı. Ansızın genç bir ses "Kahrolsun zulüm!" diye bağırdı. Sonra o da bu tartışma gürültüleri arasında gitti. Ama kalbinde derin bir acılık kabardığını duyuyordu. Yanındaki yoksulca giyinmiş gence dönerek "İnsana arkadaşın istediği biçimde görmek iznini bile vermiyorlar." dedi. Tartışma gürültü gittikçe artıyor, kırmızı kurdelelerle süslenen kapak başlarının üzerlerinde sallanıyor, rüzgar kurdelelerle oynayarak onları başlara yüzlere dolduruyor, bu ipek şeritlerin birbirine sürtünmesinden kuru bir ses çıkıyordu. Ama birdenbire bir kavga çıkmasından korkmuş, alçak bir sesle yanındakilere şöyle fısıldıyordu. "Ne önemi var, madem ki böyle istiyorlar, kurdeleleri çıkarmalı, direnmek neye yarar?" Bütün bu gürültünün üstüne acı kalın bir ses yankılandı. "Biz sizden işkenceler içinde öldürdüğünüz bir arkadaşımıza karşı son uğurlama görevinin yapılmasına izin verilmesini istiyoruz." Keskin, bitkin, kuşkusuz bir genç kız sesi de şöyle çınladı. "Rica ederim bu kurdeleleri kaldırınız. Jakolev, kes şunları." Kınından çıkan bir kılıcın şıkırtısı işitildi. Ana bir çığlık duymak korkusuyla gözlerini kapadı. Bu çığlık duyulmamış, şimdi gürültü kesilmişti. Sonra bütün halk bu güçsüzlüklerinin ağır yükü altında ezilmiş, başları yere eğik sessizce yürüdü. Sokakta salt ayaklarından çıkan gürültü duyuluyordu. Ta ötede, şimdi kurdeleleri kesilmiş olan tabut, buruşmuş çiçekler ile havada sallanarak gidiyordu. Bunun arkasında atlarının üzerinde sağa sola sallana sallana ilerleyen polisler vardı. Ama yaya kaldırımı üzerinden yürüyordu. Tabutun çevresini alan kalabalık onu görmesine engel oluyordu. Göstericilerin sayısı durmadan artıyor, yavaş yavaş bütün caddeyi kaplıyordu. Kalabalığın arkasından da atlıların tek renkli gölgeleri geliyor, her iki yandan da elleri kılıçların kabzasında polis memurları yürüyordu. Ama her zaman durmadan bakışlarıyla çevreyi araştıran sivil yüzleri görüyordu. İki güzel ses çınladı. "Elveda arkadaş, elveda." Birisi haykırdı. "Susunuz, susalım dostlar, şimdilik susalım." Bu seste öyle bir sert duvarı vardı ki halk hemen boyun eğdi. Yas havası sustu, sesler durdu. Saz ayaklarından çıkan kaba sesler bütün başların üstünde duyuluyor, göğe doğru yükseliyor, tıpkı henüz uzakta bulunan bir fırtınanın başlangıcı gibi havayı sarsıyordu. Gittikçe soğuyan, şiddetlenen rüzgar bütün yüzlere toprak ve çamur fırlatıyor, etekleri uçuyor, bacakları sarsılıyor, göğüslere saldırıyordu. Bu sessiz yaş yürüyüşü, bu ezgisiz, papazsız tören, bu gözlerini kırparak ilerleyen düşünceli yüzler, bu güçlü adımlardan çıkan gürültü, bütün bu kafileler mutsuz ananın kalbinde bir acı uyandırıyordu. Düşüncesi dönüp dolaşıyor, en sonra yine hep birden bir noktada duruyordu. "Pek azsınız. Ey özgürlük için savaşa atılanlar, siz pek azsınız. Ama görmüyor musunuz sizden nasıl korkuyorlar?" Şimdi kendisine öyle geliyordu ki bu gömülecek olan kendisince tanınmış birisi, Yegor değil, pek çok alıştığı, kendisinden ayrılması elde olmayan bir şeydi. Kalbine acı, korkutucu bir duygu kaplıyordu. Yegor'u izleyenlerle bir düşüncede değildi. Kendi kendine düşünüyordu. Evet biliyorum, Yegor halka inanıyordu. Hatta ötekiler de, şunlar da, ne var ki düşüncesini bitiremiyordu. Sanki kafasını büyük bir yük altından kurtarmak ister gibi içine çekiyordu. "Ya Rabbi, aman ya Rabbi, sen bilirsin, beni de mi böyle gömecekler?" Mezarlığa vardılar. Bir süre dolaşa dolaşa bir takım mezarlar arasından geçtiler. Sonra yeni açılmış bir mezarın önünde durdular. Herkes mezarın çevresinde toplandı. Ortalığı bir sessizlik kapladı. Bu mezarlar arasında henüz yaşayanlardan yükselen büyük sessizlikle ananın kalbini titreten bir korkunçluk, büyüklük vardı. Ana bekliyordu. Haçların arasındaki rüzgar korkunç uğultular, ıslıklarla esiyor, tabutun üzerindeki solgun çiçekler üzgün üzgün titreşiyorlardı. Polisler sıraya dizilmiş, gözlerini önlerine dikmişlerdi. İri yapılı, kara kaşlı, kara saçlı bir genç, açık başı, solgun yüzüyle mezarın başına geldi. O sırada subayın sesi duyuldu. "Efendiler." Bir genç kalın inatçı bir sesle yanıt verdi. "Arkadaşlar." Subay bağırdı. Hayır, susunuz, size söylüyorum. Kesin olarak nutuk atılmasına izin veremem. Genç kız yanıt verdi. İzin veriniz, çok değil, birkaç söz söyleyeceğim. Arkadaşlar, bu sevgili üstadımız ve dostumuzun mezarı üzerinde ant içelim ki onun bize verdiği dersleri hiçbir zaman unutmayacağız. Ant içelim ki hepimiz bütün yaşamımız boyunca yurdumuzu kaplayan kötülüklerin kaynaklarını kurutmaya, yurdu perişan eden, ezen gücü, baskıyı yok etmeye çalışacağız. Subay tutuklanınız diye haykırdı. Ne var ki ses her yandan yükselen genel haykırış arasında gitti. Kahrolsun zulüm. Halkı dirsek vuruşlarıyla yararak bu sözleri söyleyen gencin çevresini kuşattılar. O hala haykırıyordu. Yaşasın özgürlük, yaşamak ve ölmek hep onun için. Ama bir yana itilmişti. Korku içinde inecek vuruşu bekleyerek gözlerini kapadı. Ağızlarından yükselen hayhur onu sersemletiyordu. Ayaklarının altındaki toprak sarsılıyordu. Bir yandan rüzgar, öbür yandan korku onun soluğunu kesiyordu. Hava polislerin ıslıklarıyla yırtılıyordu. Bir ses duyuldu, yankılandı. Kadınlar sinirli çığlıklar atıyorlardı. Mezarın üzerine örtülen tahtalardan çıkan sesler duyuluyordu. Bu gece epeyce sürdü. Pelagya artık gözlerini kapayamıyordu. Kendisini saran korku arttıkça artmıştı. Çevresine bakındı, birdenbire korku çığlığı ile kollarını açarak ileriye doğru koşmaya başladı. Ötede dar bir yolda tutuklamak istedikleri gencin çevresini saran polisler, kendilerine saldıran halka karşı savunmaya geçmişlerdi. Yalın kılıçlar havaya kalkmış, kuru ak bir pırıltı ile parlıyor, başların üzerine kalkıyor, sonra şiddetle hızla iniyordu. Ara sıra yukarıya doğru kalkan bastonlar, kırık dökük değnek parçaları gibi görünüyor, sonra yine yitiyor, bütün bu zavallı halktan vahşi bir kasırga halinde yükselen haykırışlarla birbirine karışıyordu. Ara sıra iri yarı gencin solgun yüzü görünüyordu. Bu fırtına halinde havayı sarsan öfke, kızgınlık kasırgasının üstünde onun güçlü sesi duyuluyordu. Arkadaşlar, neden benim için kendinizi feda ediyorsunuz? Bu sese uyuldu. Herkes elindeki değneği bir kenara atarak yürümeye başladı. Ama karşı durulmayan bir gücün etkisi altında kalmış, en önde yürüyordu. Birden Nikola'yı gördü. O şapkasını alnına indirmiş, bir yandan göstericileri azarlıyor, bir yandan da hepsini artık kavgayı gürültüyü bir yana bırakıp uzaklaşmaya çağırıyordu. Galiba hepiniz delirdiniz. Artık yeter, kendinize gelin. Ama Nikola'nın bir elini kana bulanmış gördü. Ona doğru koşarak, haydi artık uzaklaşınız Nikola diye bağırdı. Nereye koşuyorsunuz? Sizi öldürecekler. Ama başını çevirdiğinde arkasında açık dağınık saçlarıyla Sofya'yı gördü. Sofya çocuk denilecek yaşta bir gencin omuzlarına yaklaşmış, onun yürümekten alıkoymaya uğraşırken delikanlı bir yandan titrek elleriyle şişmiş yüzünü siliyor, öbür yandan da diretiyordu. Bırakınız beni, bir şey değil. Sofya telaşla anaya, aman bununla siz uğraşınız, işte bir mendil, bununla yüzü sararak doğruca eve götürünüz, bizim eve. Sonra gencin elini anaya vererek konuşmaya başladı. Haydi dedi, çabuk olunuz, kaçınız, yoksa sizi de tutuklayacaklar. Göstericilerden her birisi mezarlığın bir yanından çıkıyordu. Arkalarında polisler kaputlarına sarınarak, kılıçlarını şakırdatarak, süzüp sayarak mezarlığın arkasında duruyorlardı. Delikanlı durarak bakışlarıyla polisleri izliyordu. Ama yavaşça gencin yüzünü silerek haydi çabuk dedi. Genç öksürdü, ağzından biraz kan geldi. Korkmayınız, bir şey değil. O adam bana kılıcının sapıyla vurdu. Hem yüzüme hem de kafama. Ben de onun kafasına öyle bir indirdim ki adam it gibi hırladı. Ama bir yandan mezarlığın sokağa çıkan küçük kapısına doğru yaklaşarak haydi çabuk dedi. Ama öyle sanıyordu ki duvarın dışında iki polis gizlenmiş, onların çıkmasını bekliyor. Çıkınca bir atışla ikisini birden tutuklayacaklardı. Çekinerek kapıdan dışarıya çıktıklarında orada ovalarda yayılan bir güz güneşi batışının son ışıklarından başka hiçbir şey bulunmadığını, her yandan derin bir sessizlikle ıssızlığın egemen olduğunu görünce geniş bir soluk aldı. Gence dönerek durunuz dedi, sizin yüzünüzü bağlayayım. Hayır istemem, ben yaralarımla övünürüm. Ama çabucak yarayı sildi, oradan taze kanlar aktığını görünce kalbi birden bir acıyla sızladı. Parmakları bu yaş yüze dokunduğunda birden bir korku ile sarsıldı. Tarlaların ortasından çekip götürmeye başladı. Genç ağzını örten sargıyı bir eliyle açtı, gülümseyen tatlı bir sesle "Arkadaş, beni neden böyle çekip götürüyorsunuz?" dedi. "Ben kendim yürürüm." Ana onun sallandığını, ayaklarının titrediğini görüyordu. Genç gittikçe zayıflayan sesiyle bir şeyler söylüyor, karşılık beklemeden bir takım sorular soruyordu. "Adım Ivan'dır, tekneciyim. Siz kimsiniz?" "Yegor'un örgütünde biz 3 kişiydik, 3 tekneci. Zaten kulüpte topu topu 11 kişi vardı. Onu pek çok severdik." Sokağın birinde bir araba tuttu. Genci bindirdi. Sonra kendisi de yanına oturdu. Delikanlı sargıyı yine açmaya çalışıyordu. Daha çok sargı gerektiğinden bağı yine dudaklarının üstüne getirdi. Genç elini yine kaldırdı. Ne var ki elinde hiç güç kalmamıştı. Ağzını sargıdan kurtaramadı. Eli yine aşağı düştü. Ağzını yine de bağın altında tutup konuşuyordu. "Hey yedi polisler, ben yediğim dayağı unutur muyum sanıyorsunuz? Yegor'dan önce bize iktisat derslerini bir üniversite öğrencisi verirdi. Pek ağır başlı bir gençti. Onu da tutukladılar." Ana Ivan'ı kollarının arasına alarak başını da göğsüne dayadı. Gence birdenbire bir ağırlık geldi. Artık ses çıkmaz olmuştu. Bütün vücudu buz kesilmiş, çevresine korku dolu bakışlarla bakıyordu. Öyle sanıyordu ki neredeyse bir polis çıkacak, Ivan'ı yakalayacak, öldürecekti. Arabacı oturduğu yerden arkasına dönerek sordu. "Çok mu kaçırdı?" Ana gülerek "pek çok" dedi. "Çocuğunuz mu?" "Evet, kunduracılık yapar. Ben de aşçılık." "Ya güç iş." Arabacı hayvanlarını şiddetle kamçıladıktan sonra yine başını çevirdi. "Haberin var mı? Biraz önce mezarlıkta kavga oldu. Polis halkla dövüştü. Oraya politikacılardan, hükümetin düşmanlarından birisinin ölüsünü getirmişlerdi. Cenazeye gelen dostları "Kahrolsun hükümet, halkı ezen hükümet" diye bağırdılar. Polisler işe karıştı. Bir kavga, bir kıyamet koptu. Galiba ölen de olmuş arada. Polislerden bile dayak yiyen varmış. Araba kaldırımının üzerinden gürültü ederek, sarsılarak yürüyordu. Ivan'ın başı ananın göğsüne doğru kayıyordu. Arabacı başının onlardan yana çevirmiş olarak dalgın bakışlarla dedi ki, "Halkta bir heyecan var. Her yanda ayaklanış izleri görülüyor. Ömrüm bu gecede jandarmalar bir komşunun evini araştırmaya geldiler. Sabaha dek kaldılar. Ne yaptılar bilmem. Sabahleyin de bir demirci ustasını alıp götürdüler. Söylentilere göre onu bir gece deremin kıyısına götürüp orada suya atacaklar, gizlice boğacaklarmış. Götürdükleri zeki bir adamdı." Ana sordu. "Adı neydi?" "Demircinin adı mı? Savil. Çok gençti. Gençti ama pek çok şeyleri bilirdi. Anlaşılan bilmek yasak olacak. Arada sırada arabaların durdukları yere gelir, bize şu sizin yaşayışınızla yaşamak mı derdi. Biz kendisine evet doğru bu insan yaşayışı değil köpek yaşayışı derdik." "Ana dur" dedi. Araba sarsılınca Ivan biraz kendine geldi. Hafif bir sesle inledi. "Çocuk epeyce hasta" dedi. Ivan sallana sallana güçlükle yürüyerek ağlıyor geçti. "Bir şey yok, yürüyorum" diyordu. Sofya gelmiş, ağzında bir sigara, kaygı heyecan içinde anayı karşıladı. İlkin genci bir kanepeye yatırdı. Başını bağladı. Bir yandan da emirler veriyordu. "Doktor işte geldi. Yoruldunuz değil mi Pelage? Korktunuz değil mi? Haydi biraz dinleniniz. Nikola haydi çabuk çay ver. Anaya da bir şarap." Pelage bu olaya şaşırmış, güçlükle soluyor, göğsünde derin bir acı duyuyordu. "Benim için üzülmeyiniz" diye mırıldandı. Şimdi korkular içinde titremiş olan vücudu avutucu bir okşayış, şefkatli bir bakım arıyordu. Nikola yandaki odadan saçları karmakarışık bir halde çıktı. Bir elinde sargı vardı. Doktor çağırdı. Doğruca Ivan'ın yanına koştu, üzerine eğildi. "Su getiriniz, su. Çok getiriniz. Temiz bez, pamuk da olsun." Ana çabucak mutfağa koştu. Nikola onu kolundan tutarak yandaki odaya götürdü. Sevgiyle karışık, "Size değil, Sofya'ya söylüyor. Siz çok üzüldünüz değil mi aziz dost?" Ana kendisini tutamayarak gözlerini dolduran yaşlar arasından hıçkırıklarla "Ah!" diye haykırdı. Dayanılacak gibi değildi. Zavallı insanları süngülediler, acımadan süngülediler. Nikola kadıncağıza bir bardak su vererek omuzlarını kaldırdı. "Ben de oradaydım. Her iki yanda çok ileri gitti. Polisler salt kılıçlarının sırtıyla vurdular. Sanırım önemli olan yalnız bir kişi yaralandı. Benim yanıma düşmüştü. Onu çektim, kavga alanından uzaklaştırdım. O da biraz aydınlıktı. Nikola'nın yüzü, sesi anayı biraz avuttu. Kendisine minnet dolu bir bakışla baktı. Size de bir kılıç indi değil mi? Sanırım bunda suç benimdi. İstemeyerek nedensizce elimi salladım. Bir yere çarpmış olmalıyım ki elimin derisi sıyrılmış. İçiniz şarabı. Hava pek soğuk. Siz de inadınıza ince giyinmişsiniz. Ana ellerini şarap bardağını uzatırken parmaklarının ucunda donmuş kan lekeleri olduğunu gördü. Otomatik bir davranışla elini dizinin üzerine bırakıverdi. Etekliği ıslanmıştı. Şimdi gözleri pek çok açılmış, uzun uzadıya parmaklarını inceliyordu. İşte bir gün Pavel'in de olacağı bu. Bu sırada doktor içeri girmişti. Nikola'nın bakışlarıyla sorduğu soruya şöyle karşılık verdi. Yüzündeki yara bir şey değil. Yalnız kafa kemiklerinden birisi kırılmış. Bu da tehlikeli değil ama epeyce kan yitirmiş. Bereket versin bu insanlar dayanıklı oluyor. Herhalde hastaneye göndermek gerek. Nikola niçin diye haykırdı. Burada bırakılmaz mı? Bugün yarın olabilir. Hastaneye gitmeli. Ben her zaman gelip gidemem. Mezarlıkta olup bitenden hesap vermeyi sen üzerine alacaksın. Elbette. Ama hiç ses çıkarmaksızın kalktı, mutfağa doğru yürüdü. Nikola kaygılı sordu. Nereye gidiyorsunuz? Sophie yalnız başına pek güzel hazırlar. O Nikola'ya elinde olmadan tuhaf bir gülümseyişle yanıt verdi. Üstüm başım kan içinde, kan. Odasında bir yandan elbisesini değiştirirken bir yandan da adamların soğukkanlılığı, olayların korkunçluğu karşısında kaygısızlığın derecesini düşünüyordu. Bu düşünce onu uyardı, kalbindeki korkuları giderdi. İşini bitirerek yaralının bulunduğu odaya geldiğinde Sophie hastanın yanında eğilmiş, ne aptallık arkadaş diyordu. Yaralı bitkin bir sesle konuştu. Ah, sizi rahatsız ediyorum. Susunuz, susunuz, susmak daha iyi. Ama Sophie'nin arkasında duran elini omzuna koydu. Şimdi yaralının solgun yüzüne daha serin kanlıca bakıyordu. Arabada onun sayıklamalarından ne de çok korkmuş olduğunu anlatmaya başladı. Ivan gözleri sıtmaya ateşler saçarak dinliyordu. Arada sırada dizleri birbirine çarpıyor. Oh, ne budalaymışım diyordu. Sophie hastanın yorganını düzelterek haydi bakalım dedi. Artık sizi yalnız bırakıyoruz. Her iki kadın da yemek salonuna geçerek orada Nikola'yla doktorla birlikte geçen olaylar üstüne uzun uzadıya konuştular. Daha şimdiden artık bu olayı geçmişe gömüyorlar, büyük bir güvenle gelecekten, yarın için hazırlanacak olan planlardan, yapılacak işlerden söz ediyorlardı. Yüzlerinde derin bir yorgunluk izi vardı, ancak kafaları durmadan çalışıyordu. Doktor durmadan sandalyesi üzerinde yineliyordu. Propaganda, propaganda, artık bu da yetmez. Genç işçilerin hakkı var. Daha geniş bir alanda kışkırtma yapmak gerek. Size söylüyorum ki işçilerin hakkı var. Nikola hazin bir tonla, her yerden kitapların yetersizliğine ilişkin yakınmalar geliyor. Henüz biz de iyi bir matbaa kuramadık. Ludmilla'nın da artık gücü kalmadı. Eğer kendisine yardımcı bulamayacak olursak çok geçmez hastalanacak. Sofya sordu. Ya Vesovchikov? O kentte yaşayamaz. Yeni matbaada işe başlayacak sanırım. Size birisi daha gerek. Ama serin kanlıkla sordu. Ben yapabilir miyim? Üç arkadaş bir dakika kendisine baktılar. Sofya birdenbire haykırdı. Hayır Pelage, bu sizin için pek zor bir iş. Böyle olunca sizin için artık kent dışında bir yerde yaşamak gerekecek. Ayrıca Pavel'i göremeyeceksiniz genellikle. Ama içini çekerek yanıtladı. Bu da Pavel için büyük bir yoksunluk sayılmaz. Zaten ben de bu ziyaretlerde kalbimi üzen bir avunuştan başka bir şey bulamıyordum. Orada hiçbir şeyden konuşulmuyor. Her şey yasak. Bir alık gibi sürekli oğlumun gözlerinin içine bakıp duruyorum. Her yandan gözetliyorlar. Son olaylar kendisini pek çok yormuştu. Şimdi böylece kendisi için kentin kötü yaşamından uzaklaşabilmeye yarayacak bir olanak çıktığını görünce olanca gücüyle bu düşünceye asılmıştı. Ne var ki Nikola birdenbire sözü değiştirdi. Doktora sordu. Ne düşünüyorsunuz? Doktor ağır bir tonla, azınlığız. İşte düşündüğüm bu dedi. Herhalde daha çok çalışmak gerek. Andre ile Pavel'in kaçırılması için bir çare bulmalı. Onun ikisi de pek değerlidir. Böyle bomboş oturmamalı. Nikola gözlerini kırparak başını salladı. Anaya şöyle bir baktı. Ana onun kendisinin yanında oğlundan konuşmak istemediklerini anlayarak odadan çıktı. Yatağına girdi. Uzaktan gelen mırıltılar içinde gözleri açık, kendini derin bir üzgünlüğün kucağına bıraktı. En sonra bugün kendisi için anlaşılan bir bilmece halinde birçok uyarıcı belirtilerle doluydu. Bu biçimde düşünmek kendisi için pek acıydı. Onları kafasından kovarak Pavel'i düşünmeye başladı. Bir yandan Pavel'i hapisten kurtulmuş olarak görmek istiyor, öte yandan bu düşünceye karşı kalbinde bir korku uyanıyordu. Çevresinde her şeyin kımıldadığını, durumun büsbütün gerginleştiğini, çatışmaların yakın olduğunu seziyordu. Halktaki sessizlik yerini artık sinirli bir bekleme dönemine bırakmıştı. Kızgınlık, sinirlilik belirtileri sezilir biçimde artıyor, her yandan acı sözler duyuluyordu. Her yandan bir esinti, bir coşkunluk belirtisi yükseliyordu. Her bildiri pazarlarda, dükkanlarda, hizmetçiler, işçiler arasında büyük bir sıcaklık, coşkunluk ile tartışılıyordu. Kentlerde yapılan tutuklama birçok dedikodu yaratıyor, durmadan tutuklamaların nedeni araştırılıyordu. Ama bir zamanlar halkı korkutup yürek çarpıntısına uğratan sosyalist devrim, politika gibi sözlerin şimdi herkesin ağzında dolaşıp durduğunu görüyordu. Gerçekte yine bu sözler alaylı söyleniyordu. Ne var ki bu alay artık öğrenmek gereksinimini gizlemiyordu. Bu sözcüklerde korku vardı. Bu eylem, heyecan, karanlık, uyumuş bir uyanış içinde geniş dünyalar halinde yavaş yavaş durmadan genişleyerek gidiyordu. Uyuyan kafalar uyanıyor, artık her günün olayları eski zamanlardaki alışılmış serin kanlılıkla inceleniyordu. Ama bu durumu arkadaşlarından daha çok açıklıkla görüyordu. Çünkü yaşamın karanlık yüzünü o onlardan daha iyi görmüş, tanımıştı. O bu yaşama herkesten daha çok yakındı. Bu yaşamın karanlık yüzünde her zaman kaygılanma, kızgınlık doğduğunu görüyor, belirsiz bir yenileşme susuzluğu duyuyordu. Bundan hoşnut oluyordu. Çünkü bütün bunları oğlunun çalışma ürünleri olarak biliyordu. 6. kaset 1. yüzün sonu.